Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Yunus kitabının 3. bölümüne geldik bu programımızda. 3. bölüm 1 ve 2. ayetlere bakacağız. Rab balığa buyruk verdi ve balık Yunus'u karaya kustu diye okumuştuk. Yunus 2. bölüm 10. ayetti. İyi bir adamı aşağıda tutmak olanaksızdır diyen bir söz vardır. Birisi sadakatsiz peygamber Yunus'u balık bile hazmedememişti demişti. Ama Yunus şimdi farklı bir adam. Tanrı'ya bazı adaklarda bulundu ve bunlardan biri de Nineve'ye gitmekti. Şimdi bileti Nineve içindir. Yunus kitabı hakkındaki programımız Yunus'un varması gereken yerin başlangıçtan beri Nineve kenti olduğunu söylüyor. Üçüncü bölüme geldiğimizde yani Yunus 3. bölüme geldiğimizde varış yeri halen Nineve kentidir. Karayı bırakır ve Yunus Nineve'ye gider. Bunu yapması 3 bölüm alır ve bir balık aracılığıyla uzun yoldan gitmiştir ama sonunda gideceği yere varır. Geriye döndüğü nokta da o balıktır. Balık onu geriye döndürmüş ve doğru yönde gitmesine neden olmuştur. Bu 3. bölümün üzerine Rab İsa'nın sözlerini okumayı istiyorum. Luka 11:30'da şöyle dedi. Yunus nasıl Nineve halkına bir belirti olduysa, insanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktır. Rab, Yunus'a ikinci kez şöyle seslendi diyor Yunus 3. bölüm 1. ayette. Bir yaz konferansında Yunus kitabı üzerinde konuşuyordum ve toplantılara katılan bir okul öğretmeni vardı. Çok hoş bir kişiliği vardı ama her toplantıdan sonra bir soruyla yanıma yaklaşırdı. Okul öğretmenleri bana her zaman yanıt veremeyeceğim sorular sorabiliyorlar. Bir keresinde bana şu soruyu sordu. Yunus, balığın içinden çıktıktan sonra Yafa'ya dönüp Tarşiş'e gitmek için bir başka bilet aldığını varsayalım. O zaman ne olurdu? Daha önce kimse bana böyle bir soru sormamıştı. Ama ona orada onu bekleyecek ikinci bir balık olacağını söyledim. Ve hala da böyle olacağına inanıyorum. Ama bu gerekli değildi çünkü Yunus dersini öğrenmişti, dersini almıştı, Nineve'ye gidecekti. Bu konuda hiç şüphe yoktu. Şimdi Nineve'ye gitmek üzere yola koyulmuştu. Sanıyorum aynı şey kaybolan oğul için de geçerlidir. Bir yıl sonra o çocuğun baba bana yine ver, uzak bir ülkeye gidiyorum dediğini düşünün. Bence babası ona yine para verirdi. İlginç olan oğlanın uzak bir ülkeye gitmediğidir. Neden? Çünkü o babanın bir oğludur ve yeniden domuzların arasına düşmeyi istemiyordu. Tanrı'nın çocukları günaha düşebilirler kardeşim. Ama günah içerisinde yaşamaya devam etmeyecekleri kesindir. Domuzlar, domuz ağıllarında yaşarlar. Oğullar, baba evinde yaşarlar. Bu kadar basit ve önemlidir. Rab Yunus'a ikinci kez şöyle seslendi. Tanrımız ikinci şansların Tanrısıdır. Bu çok harika bir şeydir. Tanrı size ikinci bir şans daha tanıyacaktır. Hatta size daha fazlasını tanıyacaktır. Bana onlarca şans tanıdığını biliyorum. Tanrı sabırlı ve tahammüllüdür dostum. Kimsenin yok olmasını istemez. Eğer onun çocuğuysanız sizi sık sık tutacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi Yunus Tanrı'dan ikinci bir çağrı alıyor. Günümüzdeki büyük şirketlerin bir adama ikinci bir şans tanıyacaklarına inanmıyorum. Büyük bir mevki sahibi olan bir adamla tanışmıştım. Harika bir Mesih imanlısıydı ve benim arkadaşımdı. Bir keresinde ona, diyelim ki bankalarınızdan birinde bir müdür, bütün paraları alıp kaçtı ve bir yerlere gidip kayboldu. Ve sonra birkaç yıl sonra geri dönüp bağışlanmayı ve kendisine ikinci bir şans tanınmasını istedi. Ona iş verir miydiniz diye sordum. Hayır, onun işi bitmiştir diye yanıt verdi. Böyle bir adama ikinci bir şans tanınamaz. Tanrı'nın bize, değerli dostum, ikinci bir fırsat vermesi harika bir şey değil midir? Bu, Tanrı'nın sadece Yunus için yapmış olduğu olağan dışı bir şey değildir. Tanrı, Yunus için bir istisna yapmıyor. Yaratılış kitabında yer alan Yakup'un öyküsünü hatırlıyor musunuz? Yakup sonunda Tanrı için yüz kızartıcı biri olana dek tekrar tekrar hata yaptı. Ama Tanrı onu asla bırakmadı. Yakup hilebazın biriydi, akıllıydı, kendi yeteneklerine dayanarak yaşamak istedi. Dayısı Laban'la kalmaya gittiğinde bile böyleydi. Laban, Yakup'tan daha akıllıydı ve onu bastırdı ama Yakup da elinden geleni yaptı ve epey kazandı. Sonunda Yakup'un kaçıp oradan uzaklaşması gerekti. Yaptıklarından ötürü hem kayınpederini ve hem de kardeşi Esav'ı kendisine düşman etmişti. Ama böyle yaşamaya devam edemezdi çünkü Tanrı'nın adamıydı. Tanrı'ya hizmet etmeyi istiyordu ama bunu çok iyi beceremiyordu. Ben Rab olsaydım onu atar yerine başkasını alırdım ama Tanrı bunu yapmamıştır. Paniel'de Yakup diyara geri döndüğünde Tanrı bir gece onunla güreş etti. Bazen Yakup'un Tanrı'yla güreş ettiği söyleniyor. Yakup Tanrı'yla güreş etmedi dostum. Arkasında kayınpederi, önünde ağabeyi, her ikisi de Yakup'un ölmesini istiyor. Bu durumda Yakup'un bir başka güreşe hevesli olmadığından emin olabilirsiniz. Elinde yeteri kadar sorun vardı ve güreşe niyeti yoktu. Peniel de onunla güreşen Tanrı'ydı. O adamın o gece öğrenmesi gereken bir şey vardı. Tanrı onu yenmeden önce onu sakat bıraktı ama Yakup kaybettiğini görünce sonunda sadece direndi ve bir bereket istedi. O günden sonra Yakup farklı bir adam oldu. Değişmişti. Bunu Mısır'da Yusuf'un oğullarıyla tanıştığında görebilirsiniz. Biliyor musunuz? Büyük babaların biraz böbürlenmeye yatkın olduklarını bilirim. Torunlarınızın sizin hakkınızda iyi şeyler düşünmelerini istersiniz ama ihtiyar Yakup torunlarının ne kadar akıllı ve zeki olduğunu, Esav'ı ve kayınpederi Laban'ı nasıl kandırdığını söylemedi. Beni bütün kötülüklerden kurtaran melek bu gençleri kutsasın dedi. Adamda çok büyük bir değişiklik gerçekleşmiştir. Alçak gönüllü olmuştur. Şimdi Tanrı'da dinleniyor, farklı bir insan olmuş. Sonra Davut'un öyküsü vardır. Bugün bile Davut'u eleştirmekten hoşlanan bir sürü insan vardır. Bir gün ihtiyar bir kötü adam gözlerinde öfke ve sesinde alayla bana neden Tanrı Davut'un kalbine göre bir adam olduğunu söyledi dedi. Ona Tanrı'nın bunu Davut adam öldürüp zina yaptığı için mi söylediğini söylemeye çalışıyorsun diye sordum. Evet, aynen öyle gözüküyor dedi. Adam Davut'un hayatını okumamıştı bile. Davut'un çok kötü bir günah işlediği doğrudur ama Tanrı bundan ötürü onu cezalandırmıştır. Tanrı onu evin arkasındaki kulübeye götürüp neredeyse ölene kadar onu kamçılamıştır. Sonunda oğlu Avşalom öldürüldüğünde kalbi kırılmıştı. Bu kral olmak isteyen oğluydu ama Avşalom ona ihanet etmişti. Davut'a karşı bir isyana başkanlık etmiş ve öldürülmüştü. Ve Davut peygamber çok ağlamıştı. Ah oğlum Avşalom, ah oğlum Avşalom diye inliyordu. Keşke senin yerine ben ölseydim oğlum, ah oğlum Avşalom. Davut peygamber Avşalom'un Tanrı'yı tanımadığından korkuyordu ve bu yüzden hayatının sonuna kadar bu konuda kalbi kırık yaşadı. Tanrı Davut'u günahından ötürü cezalandırdı ama Davut kendisine gelip geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini dediğinde ki bu Mezmur 51:12'dir Rab onu bağışladı. Yanıma gelen o ihtiyar adama biliyor musun Tanrı'nın Davut'un kendi kalbine göre bir adam olduğunu söylemesinden ötürü çok mutlu olmalısın. Eğer Tanrı Davut gibi bir adamı kurtarabilirse seni de kurtarabilir ve beni de kurtarabilir. Onun bu tür bir Tanrı olmasından ötürü minnettar olmalısın. Davut'a ikinci bir şans tanıdı ve sana da ikinci ve üçüncü bir şans daha tanıyacaktır dedim. Simon Petros da tökezlenip düştü ve üstü başı pislendi. Mesih'i inkar etti ve o yargı salonunun öbür tarafına baktığında Rab'le göz göze geldi. Bu gözler öfkeyle değil, acıma ve merhametle bakıyorlardı. Petros dışarıya çıkıp acı acı ağladı. Ve sonra Rabbimiz ölümden dirildiğinde Simon Petros'a özel olarak gözüktü ki Simon Petros onunla arasındaki durumu düzeltebilsin. Değerli dostum, eğer bir Tanrı çocuğuysanız ve günaha düşerseniz ona dönebilirsiniz. Ama bunu içtenlikle yapsanız iyi olur. Ona gidip hiç kimseye söyleyemeyeceğiniz şeylerinizi anlatabilirsiniz. Sizi kabul edecektir. Rab ikinci şanslar veren bir Tanrı'dır. Başarısızlığa uğrayan bir başkası daha vardı. Yuhanna Markos. önceleri çok iyi bir müjdeci değildi. Hatta korkağın tekiydi. Dönüp evine gitmişti. Bir keresinde sırtından rahatsız olduğu için uçağa binmediğini söyleyen bir adam olduğunu duymuştum. Ne tür bir sırt rahatsızlığı olduğu sorulduğunda sırtımda boydan boya sarı bir çizgi var demişti. Yuhanna Markos'un da sırtında boydan boya sarı bir çizgi vardı. Elçi Paulos'un ilk müjde yolculuğunda ona katılmış ama sonra geri dönmüştü. Merhametli Barnabas onu bağışlayıp ikinci müjde yolculuklarına götürmek istemişti ama Paulos, "Onu bir daha almam, onunla işim bitti. Onun gibi geriye dönüp eve annesinin yanına giden birini bir daha yanıma almaya niyetli değilim," demişti. Paulos'un daha sonra fikrini değiştirmesi gerekti. Çünkü Tanrı kabul eder ve Tanrı Yuhanna Markos'u kabul etmişti. Bu yüzden Paulos son mektubu olan 2. Timoteus'a yazdığında "Markos'u alıp beraberinde getir. O yapacağım hizmette bana yardımcı olur," demişti. Ve Markos başarılı olup durumu telafi etti. Tanrı'nın bizlere ikinci bir fırsat vermesi sizi de mutlu etmiyor mu değerli dostum? Son örneğim kutsal kitaptan değil ama çok yeni bir olay. Yıllar önce burada, o sıralarda radyodaki gece yayınımda Yunus kitabından öğretiyordum. 3. bölümün 1. ayetini açtıktan 1-2 gün sonra bir doktordan bir mektup aldım. "Bu ayetin benim için kutsal kitaptaki en önemli ayet olduğunu bilmenizi istiyorum," dedi. "Tanrı'nın ikinci fırsatlar tanıyan bir Tanrı olduğunu söylediğinizde ben Rab'be döndüm," dedi. Mektubunda olup bitenleri anlatmaya devam etti. Ünlü bir doktor olduğu ve kilisesi ihtiyarları arasında olduğunu belirtmişti. Kilisede emlak ve paraların idaresi konusunda sorunlar çıkmıştı. Suçlu olmadığı ve olayla hiçbir alakası olmadığı halde onu suçlamışlardı. Bunun üzerine içini acılık bürümüş ve kaldığı kentten ayrılmış, başka bir kente gidip orada doktorluk etmeye başlamış ve bir daha hiç kiliseye gitmemişti. Ancak radyoda beni dinlemişti. Tanrı'nın ikinci fırsatlar Tanrısı olduğunu söylediğimde bu sözler çölde susuzluktan ölen birisi için bir bardak soğuk su gibiydi. "Bunun benim için her şeyden çok önemi vardı," dedi. Oturup bu adama bir mektup yazdım ve herhangi bir vaizin yapabileceği şeyi yaptım. Ona bir kiliseye katılıp Rab için meşgul olmasını söyledim. "Bana yazıp zaten bir kiliseye katıldım ve Rab için uğraşıyorum," dedi. Tanrı değerli dostum ikinci fırsatlar Tanrısıdır. O harikadır. Yunus'un öyküsü Tanrı'nın çocukları günah işleyip ona döndüklerinde onlara nasıl davrandığının bir örneğidir. Kaybolan oğul eve dönmüştü. Eve döndüğünde dayak yememişti. Kendisi için bir şölen hazırlanmıştı. Tekmelenmemişti, öpülmüştü. Zavallı çocuk evin dışına atılıp reddedilmek yerine babası onu içeri almıştı. Bu çok harika bir şeydir. Şimdi Tanrı'nın günahkar bir şehre ne kadar lütufkar davrandığını göreceğiz. Bu, dünya tarihindeki belki de en büyük uyanışın kaydıdır. Yani bizim adına uyanış dediğimiz şey budur. İnsanların Tanrı'ya dönmesidir. Nineve'de olup bitenler, Pentekost gününde olup bitenleri gölgede bırakır. Pentekost gününde birkaç bin kişi Tanrı'ya döndü ama Nineve kentinde Tanrı'ya dönen birkaç yüz bin kişi vardı. Bunun gibi bir olay daha gerçekleşmemiştir. Bütün bir şehrin Tanrı'ya dönüşü. Kimse böyle bir şeyin gerçekleştiğini görmemiştir. Haberci Paulos hiçbir zaman herkes Rab'be iman edene kadar bir şehirde kalmamıştı. O sadece Rab'bin sözünü bildirip bir sonraki kente gitmişti. O günden şimdiye kadar hiç kimse Nineve'de olduğu şekilde Tanrı'nın ruhunun hareketini görmemişti. Bütün bunların inanlılar topluluğu ortaya çıkmadan önce Nineve'de gerçekleşmiş olması ilginçtir ve dünya yüzündeki en büyük uyanış inanlılar topluluğu yeryüzünden ayrıldıktan sonra gerçekleşecektir. Şunu anlamalısınız ki Tanrı inanlılar topluluğuna bağımlı değildir. Eğer inanlılar topluluğunun ya da sizin inanlılar topluluğunuzun ya da sizin grubunuzun Tanrı'nın olmasını istediği tek grup olduğunu düşünüyorsanız, size bunun bu çok yanlış ve sahte bir düşünce olduğunu söyleyeyim. Tanrı'nın aklında inanlılar topluluğundan daha büyük bir şey var. İnanlılar topluluğu Mesih'in gelini olacak ve sonsuzluk boyunca Tanrı oğlunun en yakınında olacaktır. Ama Tanrı'nın inanlılar topluluğu ortaya çıkmadan önce de bir amacı vardı. Hatta yeryüzünde insanı yaratmadan önce de bir amacı vardı. Tanrı oturup insanı beklemiyor dostum. Bugünkü amacı her oymak, her dil ve her ulustan insanları çağırmaktır. Bizler çağın sonuna geldiğimize ve Tanrı'nın herkesin duyması için sözünün yayılmasını istediğine inanıyoruz. Ancak en büyük uyanış, Tanrı'ya en büyük dönüş daha gerçekleşmemiş olanıdır, gelecektedir ve Yunus'un hikayesi de onun zayıf bir imasıdır. Kalk Nineve'ye, o büyük kente git ve sana söyleyeceklerimi halka bildir diyor Yunus 3. bölüm 2. ayette. Daha önce bize bu Nineve şehrinin çok büyük bir şehir olduğu söylenmişti. Ve Yunus kitabının son ayeti, ben Nineve'ye, o koca kente acımayayım mı? O kentte sağını solundan ayırt edemeyen 120 bini aşkın insan, çok sayıda hayvan var demişti Rab. Eleştirmenler Yunus kitabını birçok noktada eleştirmişlerdir ve bunlardan bir tanesi de bu kitapta 3 kez Nineve'nin çok büyük bir şehir olduğunun söylenmesidir. Büyük günah içerisinde yaşıyorlardı. Bu kesindir. Ama aynı zamanda da çok büyük bir şehirde yaşıyorlardı. Ancak bir Fransız olan Layard, 1845 yılında şehrin harabelerini inceleyen ilk kişi olana dek burası hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Layard ve George Schmidt antik Nineve kentini ortaya çıkarmışlardı. Nineve'nin içi Dicle Nehri'nin öbür kıyısında günümüzdeki Musul kentinin olduğu yerdeydi. Trapez şeklindeydi ve uzunluğu 4,5 kilometre ve genişliği 2,5 kilometreydi. Bu büyük bir yerdir ama Yunus kitabının anlattığından çok daha küçüktür. Nineve şehri neredeyse tamamen nehirlerle çevrili bir ovada yer alıyordu. Dicle Nehri, yukarı Zab Nehri'nin kendi içine boşaldığı bir noktaya geliyordu ve iki nehir arasında V şeklinde bir vadi oluşuyordu. Kuzeylerinde sıra dağlar vardı. Öyleyse bölgenin tamamı nehir ve dağlardan oluşan doğal bir koruma altındaydı. Bu doğal çitin içinde birkaç büyük şehir vardı. Nineve, Dicle Nehri'nde konumlanmıştı. Yukarı Zab'ın Dicle'ye aktığı çatalda Kala vardı. Şimdi burada Nemrut'un kalıntıları bulunmaktadır. Kala, Nineve'nin içinden 30 kilometre kadar güneye düşüyordu. Kor Şabat şehri, Nineve'nin 20 kilometre kadar kuzeydoğusunda yukarı Zab Nehri kıyısındaydı. Şehirlerin duvarları olduğu ve gereksinimlerinden ötürü çok yoğun ve küçük olmaları gereken bir zamanda Yunus'un Nineve'nin çok büyük olduğundan söz etmesi tuhaf geliyor. Yeruşalim'e giden birkaç insanı şaşırtan şey, duvarlar içinde yer alan şehrin çok küçük oluşudur. Mesih'in zamanında günümüzde olduğundan daha da küçüktü ve Davut'un zamanında ondan da daha küçüktü. Antik zamanlardaki surlu şehirler çok yoğundu. Gerçekte bir kuşatma olduğunda dışarıda yaşayan insanların gelmesi için bir kaleydi. Nineve'de aslında Nineve'nin içi Kala ve Korşabat olmak üzere 3 surlu şehir vardı. Nineve başkent oldu ve bölgenin tümü aynı isimle biliniyordu. O verimli vadide o zamanlar büyük bir insan kalabalığı yaşıyordu ve bir kuşatma olduğunda bu insanlar bu şehirlerin içerisine geliyorlardı. Nineve'nin düşmesinin nedenlerinden birinin dışarıdaki düşman değil, şehrin duvarlarının bir kısmını aşağıya indiren bir sel olduğu söylenir. Yaratılış kitabına döndüğümüz zaman şunu okumamız ilginçtir. Sonra Asur'a giderek Nineve, Rehovat, İr, Kalah ve Nineve ile önemli bir kent olan Kalah arasında Resen kentlerini kurdu. Tanrı sözü boyunca şehrin büyüklüğü vurgulanmıştır. Nineve başkent olduğu için bölgenin tamamına onun adı verilmiştir. Antik yazarlardan biri Nineve'yi 480 stadyumluk bir çapa sahip bir şehir olarak tanımlar. Bunun anlamı şehrin çapının 50 kilometreden daha fazla olduğuydu. Nineve'nin birçok mahallesi olan çok büyük bir şehir olduğunu görüyoruz. Nineve büyük bir şehirdi, büyük bir alanı kaplıyordu ve kötülük de büyüktü. Diğer peygamberlik kitaplarında okuduğumuz ve Tanrı'nın yargısını getiren günahlardan ötürü suçluydu. Amos ve Hoşea kitaplarında Tanrı'nın halkı yargılamasının nedeninin lüksleri ve cinsel ahlaksızlıkları, Tanrı'dan uzak müzikleri ve sarhoşlukları olduğunu görüyoruz. Aynı şeyler Nineve içinde söylenebilirdi. Putperestler düşmanlarına karşı zalimlik ve vahşilikleri anlatılır gibi değildi. Ve şehirde büyük bir ahlaksızlık hüküm sürüyordu. Şarap ve kadın şehriydi. Şişe ve randevu evleri, alkol ve seks şehriydi. Büyük Nineve şehrini tanımlayan şeyler bunlardı. Yunus'un şimdi gidip hizmet etmesi için çağrıldığı şehir işte bu kentti değerli dinleyicilerimiz.